TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınından Güne Bakan'dan merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni günde, haftanın son iş gününde sizlerleyiz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Hakan Tuzcu, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Nuri Göktaş ve mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Dünyanın dört bir yanına radyoları başında bizleri dinleyen siz sevgili dinleyicilerimize selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Efendim bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden ya da TRT Dinle uygulamasından dinleyebilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, deprem bölgesindeki çadır ve konteyner kentleri adım adım gezdi, Meddah Amca'dan Masallar ve Kocaman Geveze Kuklalar adlı oyununu sergiledi. Çocukların yaşadığı travmayı atlatabilmesi ve küçük bir tebessüm için gösteriler yapan tiyatro sanatçısı Mehmet Tahir İkiler'in gözünden deprem çocukları üzerine sohbet edeceğiz. Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Bilim Kurulu Asli Üyesi, meddah ve tiyatro sanatçısı Mehmet Tahir İkiler stüdyomuzda bizlerle olacak. Efendim, Almanya'da yaşayan Türk ailelerin deprem bölgesindeki yakınlarına 3 aylık süreyle hızlı ve kolay vize verilmesine dair ayrıntıları TRT Almanya temsilcisi Ramazan Aktaş'tan alacağız. Sayın Aktaş, telefon bağlantımızda yayınımızda olacak. Güne Bakan başladı.
Beni koyamazsın eller yerine, kalbimi kıramazsın, suçum ne ki söyle. Sen beni koyamazsın eller yerine, kalbimi kıramazsın, suçum ne ki söyle. Gülmüyor sensiz yüzüm, hayat zalim bir üzüm. Bense çektiğim kadar derdin tesellisini bilirim. Şimdi sen de gidersen böyle, kim çeker nazım söyle. Seni üzülme bir tanem, aşk acısı bu. Ben çekerim kime ne. Aman aman bırakır, düşerim en derine. Aman aman kaybolursan, adım çıkar serseriye. Aman aman bırakırsan, düşerim. Eller yerine, kalbimi kıramazsın, suçum ne ki söyle. Sen beni koyamazsın eller yerine, kalbimi kıramazsın, suçum ne ki söyle. Gülmüyor sensiz yüzüm, hayat zalim bir üzüm. Bense çektiğim kadar derdin tesellisini bilirim. Şimdi sen de gidersen böyle, kim çeker nazımı söyle. Seni üzülme bir tanem, aşk acısı bu. Ben çekerim kime ne. Aman aman bırakırsan, düşerim en derine. aman aman. Bırakırsan düşerim en derine. Aman aman kaybolursan adım çıkar serseriye. Gülmüyor sensiz yüzüm, hayat zalim bir üzüm. Bense çektiğim kadar derdin tesellisini bilirim. Şimdi sen de gidersen böyle, kim çeker nazımı söyle. Seni üzülme bir tanem, aşk acısı bu. Ben çekerim kime ne.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan devam ediyor. Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Bilim Kurulu Asli Üyesi, meddah ve tiyatro sanatçısı Mehmet Tahir İkiler stüdyo konuğumuz. Sayın İkiler merhaba, hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim. Teşekkür ediyorum konuk ettiğiniz için.
Rica ederiz. Türkiye büyük bir deprem atlattı. 11 ilimizi etkileyen büyük bir deprem. Yaralar sarılmaya çalışılıyor. Yaralı 85 milyon diyorum ben.
Evet.
Vefat sayısı 45 binden fazla ama yaralı sayısı 85 milyon. Hepimiz yaralıyız.
Evet.
Elimizden geldiğince her birimiz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Siz de depremin ilk günlerinden beri bölgedeydiniz. Oradaki çocukların yüreklerine dokundunuz. Onları eğlendirdiniz. Moral ve motivasyon kazandırmaya çalıştınız. Ne zaman hangi ilimize gittiniz? O çocuklarla nasıl buluştunuz? İlk izlenimleriniz nelerdi? Buradan başlayalım isterseniz.
Televizyondaki görüntüleri izledikten sonra zaten ister istemez insan bir o 85 bin yaralının, 85 milyon yaralıdan bir tanesi de bendim. Neler yapabilirim telaşı düşmüştü. Daha önceki deneyimlerimden yola çıkarak böyle bir yola çıkacağımı işte kurumuma ilettim. Sağ olsun Atatürk Kültür Merkezi inşallah bu ikinci plandaki evrede beraber çıkacağız dedi. Ama ilk evrede bir öğretim kurumundan değerli bir mütevelli eğitim başkanımız bir araç verdi. Sonra içine malzemelerimi koydum. Dedim ki hocam çıkıyorum ben. İskenderun'dan başladım. İskenderun'a ilk girdiğim andan itibaren açıkçası binaların arasında çadır kentler aramaya gayret ediyordum. Çadır kentte buluştum. Onun yanında çocukları toplamaya çalıştım elimden geldiği kadar. Anons ediyordum. İşte çocuklar birazdan kocaman geveze kuklalar başlayacak. Dikkat ediyordum. Çadırdan çıkan her çocuğun yüzünde bir endişe, bir korku. Yani 10 tane çocuğun en azından 6-7 tanesinin bakışları, davranışları, hareketleri böyle bir değişik geliyordu. Yani ben o çocukları nasıl güldüreceğim, hı hı, korkusu bir içimde sıkıntı oluşturuyordu. Ama ilk gösteride davranışlarının, hareketlerinin doğrultusunda ben bam teli dediğimiz, hani onların gülebileceği noktayı yakalayarak oradan ilerlemeye çalıştım.
Evet.
Sonrasında fark ettim ki çocuklarımızın sadece yüzlerinde değil, dudak kenarlarında böyle yaralar oluştuğunu gördüm. Yani mesela 10 tane çocuğumuzun 3-4 tanesinin kanayan yara şeklinde dudak uçuklaması yaralarının olduğunu fark ettim. O zaman rahmetli annemin böyle tahta kaşıp sürüp koyduğu, hani gece korkulu rüya görürsünüz, ertesi gün uçuk çıkar dediğimiz şey aklıma geldi. Sonra bir psikiyatrist arkadaşımla görüştüm. Hocam dedi, bu bir hafta 10 gün daha devam edecek. O çocukların dedi, o korkular, endişeleri hala devam edecek. O yüzden bu yaptığın şeyde ilerle. Ve sonra ikinci gösteri, üçüncü gösteri derken İyi yerden ilerlediğimi fark ettim. Çocuk gülünce kendine geliyor. Çocuk gülünce, evet, çocuk olduğunu anlıyor. Kahkahasını tekrar geri verdiğimi hissettim. Masallar anlattım. Karagöz Acıvat masal anlattı. Nasrettin Hoca masal anlatırken uyudu. Mesela çok eğlendiler Nasrettin Hoca'nın uyumasına.
Siz çocukları o enkaz yığınlarının arasından alıp, evet, bambaşka güzel memleketlere götürüyorsunuz.
Kesinlikle, kesinlikle. Yani onların, topladığım çocukların arkasında gösteri bittiği zaman bakıyorum büyükleri de var. Anne babalar da gelmeye başladı. Anne babalar da yavaş yavaş tebessüm etmeye başladı. İskenderun'da bir gün kaldım. En son Millet Bahçesi'nde bir çadır kent vardı. Orada iki etkinlik yaptım. Çok da iyi geçti. Gece yarısı etkinliği bitirdim. Sonra İçime bir umut doğdu. Tamam dedim, yolum açık, bu yoldan gideyim. Bir havadis geldi. Hocam dedi, Samandağ'a işte uğrayın. Samandağ'a geçtim. Samandağ'da gençlere ulaştım. Bir stadyumun içerisinde çadır kent vardı. Mahalle aralarında çocuklara dokunmaya çalıştım. Sonra oradan Hatay, Antakya üzerinden Osmaniye'ye geçtim. Osmaniye'de bir etkinlik yaptıktan sonra işte hemen ardından diğer şehir derken en son Antep'te gösterimi son bırakacaktım ki genç bir avukat arkadaşımız, böyle telefonumu nereden ulaştı bilmiyorum, hocam dedi, böyle böyle Kırıkhan'a gelmemişsiniz, Kırıkhan'a doğrayın. Yolumu değiştirdim, 300-400 kilometre açıktan tekrar bir Kırıkhan yaptım. O gece saat 8.30'da son gösterimi sundum. Elektrik olmayan bir köyde, elektriği kesik bir köyde, araba farlarının ışıkları altında çocuklara, velilere, annelere, babalara dokundum. Yüzlerini dahi seçemiyordum. Kuklalar sadece araba ışıklarına gözüküyordu ama çocukların gülümsemesi bütün köyü çınlatıyordu.
Evet.
Ben edilen duaların, anne babaların tebessümlerinin, çocukların enerjisinden geldiğini hissetmeye başladım. Gittiğim her etkinlikte böyle temaslar vardı. Gelip hemen bir anne omzuma dokunuyordu. Hocam çok iyi yaptınız. Benim çocuğum uzun zamandır böyle gülmemişti. Yani böyle ilerledikçe yorgunluğumun had seviyesi, mesela bu yaşımda en fazla 3 veya 4 etkinlik yapabilirim. Çünkü etkinlik süresi 25-30 dakika sürüyor. Evet. Ama ben 7-8 etkinlik yaptığımı biliyorum. Hiç yorulmadım. Gece yattığım yerde sabah 9'da kalktım. Daha kalkar kalkmaz hemen bir başka yer bulayım. Hemen bir mahalle arası bulayım. Hiç beklemediği yerde çocukların bir anda karşılarına kocaman geveze kuklalar çıkıyordu. Evet. O kocaman geveze kuklalar onların yüreklerine dokunuyordu.
Böyle. Onları mutlu ettikçe siz de mutlu oluyorsunuz. Motivasyonunuz katlanarak artıyor.
Yorgunluğum gidiyordu.
Şair diyor ki, bedenimde değil ruhumda sızı. Evet. Şimdi ruhlar çok sızlıyor, ruhlar yaralı. Onları tamir etmek, bedenleri tamir etmekten daha zor. Ve o çocuklarımızın ruhları çok daha naif, çok kırılgan. Bir nebze de olsa onların yüzlerini güldürmek çok büyük sevap, çok güzel.
Herkes kendi ölçüsünde bir şeyler yapabilmesi lazım. Bu benim yaptığım şey aslında, benim üstüme bir temel vazife. Yani bugün orada ben de olabilirdim, siz de olabilirdiniz. Evet. Mustafa Bey. Tabii. Yani bugün bana ise, bugün onlara ise yarın bana. Yola çıkarken aklımdaki ifade yardım gibiydi ama sonradan fark ettim, yardım ifadesi çok incitici. Yani oraya yardım ediliyor ifadesi aslında çok doğru bir ifade değil. Kelimelerimize dahi dikkat etmemiz lazım. Evet. Biz yardım etmiyoruz. Biz dayanışma gösteriyoruz.
Aslında işin hakikatinde de şu var. Birine yardım ederken aslında yardım ettiğimiz kendimiz.
Evet, evet. Yardım ifadesinin ne kadar incitici olduğunu fark ettim. Bir dayanışma olduğunu. Anne babalar mesela orada bir süre sonra işte gelen işte bir takım insanlar bir şeyler getirip işte dağıtmaya başlıyor. Anne babaların ya da bir takım insanların gözlerinde bir araç geldiği zaman bir şeyler getirildiğini zannediyorlar. Yani benim işte aracımda kuklalar, işte oyuncak getirdiğimi düşünüyorlardı. Ben hemen pencereden açıyordum. Teyze, ben moral getirdim size. Şaşırıyordu. Niye dedi? Gülümseme getiriyorum size dedim. Ne gülümsemesi ya derdi. Bekle o zaman bir dakika deyip çocukları toplardım. Şaşırırdı. Yani her zaman bir şeyler vermek değil, onlara kendilerini hissettirmek. Sevdiğimizi hissettirmek var ya, gözlerine dokunup böyle saçlarına dokunup onlara dokunabilmek var, evet. Ya. O dünyanın en güzel hediyesi, o en güzel yardımı. Çok yalnız iyi. Olmadıklarını hissettirebilmek. Çünkü biz, özür diliyorum, kendimizle alakalı. Yarını unutabiliyoruz. Bugünü hatırlıyoruz ama yarın bir şeyler unutuyoruz. Kendi hayat keşmekeşi içerisinde bir şeyler unutuyoruz. Bu sefer unutmayalım Allah aşkına.
Bu olaylardan dersler çıkartmamız gerekiyor.
Bir ay sonra da, iki ay sonra da, üç ay sonra da, beş ay sonra da oran hep aklımızda olsun. Herkes kendince. Bir berber gitmişti mesela, saç kesiyordu. O berber bir ay sonra bir daha gitsin, ne olur. Aşçı, terzi, sökük diken terziler vardı. Herkes kendi çapında bir şeyler getiriyor. Herkes kendi çapında yardım etmeye gidiyor. Ama ne olur. Devlet evet ama millet de orada olmak zorunda. Biz de orada olmak zorundayız.
Sivil toplum örgütleri orada cansiperane, evet, gayret gösteriyor. Evet. Depremin ilk gününden beri oradalar. Vatandaşlarımız da bireysel olarak bütün imkanlarını seferber etmiş durumdalar. Onların içinde benim tanıdıklarım da var. Sizinle de konuştuk. Örneğin kendisinin çok mal varlığı var. Evini satıyor, arabasını satıyor. Evet. Oradaki insanların yüzünü güldürmeye, ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Volkan, biz böyle bir milletiz.
Volkan Okçu, yani Maraş'ta gerçekten çok değerli bir kardeşim. Onu tanımaktan çok onur duyuyorum. Az önce söylediğin cümlenin yanı sıra onun gibi İskenderun'da da, Elbistan'da da, Malatya'da da o kadar çok genç var ki. Volkan'la konuştuğumda, Volkan nereye kadar hocam diyor, veriyorum ama Allah da veriyor diyor. Yani benim yetmediğim yerde bir bakıyorum bir telefon geliyor, şunu göndereceğiz diyorlar diyor. O dayanışmanın Rabbim inşallah devamını sağlar. Volkan gibi kardeşlerimizin devamlılığını sağlar. Çünkü bir yere kadar dayanabiliyorsunuz, sonra destek istiyorsunuz.
Destek şart.
Destek şart.
Sürdürülebilirlik adına.
Sürdürülebilirlik dediğiniz çok doğru. Yani ben kendi nazarımda bir tiyatro sanatçısıyım. Allah'ın bana vermiş olduğu istidadı, kefaretini ödüyorum. Ben bu meslekten çok iyi para kazandım. Yani gözümde büyütecek bir para kazanmadım ama ben bu meslekten hayatımı ikame ettirdim. Emekli oldum. Derdim ne? Daha fazla para kazanmak. Hayır. Daha fazla gönüle dokunmak. Yani yarın öbür gün yastığa başını rahat koymak istiyorsanız işte size bir vesile.
Evet.
Ben bugün bir paylaşım yaptım. Oraya gitmeden önce yazdığım her şeyin tabiri caizse fasafisi olduğunu anladım. Depremde depremzede kardeşlerimizin, yani depremzede ifadesi de kötü. Oradaki kardeşlerimizin hakkında bir şeyler yazıp hani hepsi boşmuş meğerse. Ancak oraya gidince görüyorsunuz. Ben Doğanşehir'de bir ilçeye gittim.
Evet.
Gece yarısı o gece orada kalayım. Ertesi gün Adıyaman'a gideyim dedim ama ben karanlıktan korkan bir insanım. Elektrik gelmiş ama evlerin arasında bütün evler yıkık, insan yok. Binaların o korkunç görüntüleri beni o kadar çok bir kaosa sürükledi ki arabamı çektim, kenara kendimi uzun süre bekledim. Hani sonra polisler geldi, ne bekliyorsun işte güvenlik ilçesi. Dedim bir bana müsaade edin ne olur. Çektim, görüntüyü aldım. Rabbim şehirleri insansız, insanları da şehirsiz bırakmasın çünkü.
Evet, amin.
Evinden, barkından kopan insanlar orayı terk etmişti. Doğanşehir gibi büyük, güzel bir şehir yoktu. Bu beni çok üzmüştü mesela. İçimde ukde kaldı. O gece oradan gitmek zorunda kaldım. Çünkü çevredeki çadırlar çok azdı ve Adıyaman'a gideyim dedim. Sonra Gölbaşı diye bir ilçeden geçtim. Orada da aynı sıkıntı. Ama içimde de ukde kalmıştı. Ben bu Doğanşehir'e gideceğim diye. Kısmet olursa işte 15 gün sonra Gölbaşı ve Doğanşehir tarafına çok güzel bir dayanışma örneğiyle o iki ilçeye gidemedim. O iki ilçeye tekrar gitmeyi düşünüyorum. Ama şunu deprem bölgesini ziyaret edecek olan kardeşlerimize söylediğim şu: gece gitmeyin. Giderseniz bile ruhunuzu dik tutun. Çünkü gerçekten çok müthiş bir korkuya kapılıyorsunuz. Gerçekten ben neredeyim sorgusu. Savaş mı oldu? Ne? Neredeyim? Yani kendinizi bir anda yabancılaşıyorsunuz. Kendinize yabancılaşıyorsunuz.
O ortamın psikolojisi bambaşka.
Müthiş, müthiş. Yani
evet.
Kimse yok etrafta. Yok. Bir sensiniz. Yıkık binalar, pencerelerden uçuşan perdeler, dükkanların içerisinde kalmış bir iki kırık dökük şeyler ve insan yok. Çok kötü bir şeydi bu. Bu beni çok mesela çok etkilemişti.
İnsan o ortamda bulunduğunda tabii o enkaz yığınlarına baka baka psikolojisi daha da bir bozulur. O yüzden psikolojik destek de şart. İlerleyen
kesinlikle
zamanlarda biraz daha insanlar sakinleşsin,
kesinlikle
bir yaslarını tutsunlar ama destek şart. Tabii çocuklarımız, onlar çok önemliler. Malumunuz Ramazan da yaklaşıyor.
Evet.
Çocuklarımız mahzun olmasınlar. İftarlarını yapabilsinler, sahurlarını yapabilsinler, eğlenebilsinler. Oyun ortamları olsun onlar için. Ramazan ayında onlar için planlarınız, projeleriniz var mı?
Evet. Ramazan'da kesinlikle ulaşmam gerekiyor. O bereketli ayda ben de ne katkım varsa ulaştıracağım. Tabii ki hani biz sanatçılar sesle, nefesle ayakta duruyoruz. Ve ben gittiğim zaman da 2-3 ses değiştirdiğim için boğazımda bir kuruluk oluştuğu
evet
zaman. Ama Ona dayanacağım ve inşallah Ramazan'da bütün şehirleri tekrar başlayarak gezmeyi düşünüyorum. Bütün çocukları Ramazan'da, Ramazan'ın bereketiyle, Karaköz Acıvatı'yla, diğer yeni yapacağım kuklalarla çocuklarımıza dokunmayı düşünüyorum. Küçük bir örnek vermek istiyorum. Pazarcık ilçesi, depremin merkezi. Atatürk Parkı diye bir yerde parkın içerisinde insanlar çadır kent oluşturmuş. Sağ olsun Kızılay'da, Gençlik Spor'da çok iyi destek veriyor. Merkezin, çadır kentin ortasına bir yer kurdum. Çocukları topladım. Çok da iyi bir kalabalık vardı. Gösteri bitti. Sonra bir anne yanıma geldi. Gözleri dolu. Babası arkasında, eşi arkasında. Size dedi, Allah ne verdiyse misliyle versin dedi. Ne oldu dedim. Hocam biz çadır kente taşındığımızdan beri dedi, oğlumuzu hiç dışarı çıkaramıyorduk. Oğlumuz çadır kentten dışarı çıkmıyordu. Çadırdan dışarı çıkmıyordu. Ama ne zaman burada o kahkaha seslerini duydu, çıktı.
Evet.
Ve ön sırada onlarla birlikte güldü dedi. Bakın bu çok önemli bir şey işte.
Çok kıymetli. Çok. Çok.
Benim için Osmaniye diyeyim, benim için kanatsız melektir otizmli kardeşlerim. Yani onların yüzündeki tebessüm, onlar kanatsız meleklerdir yani otizmli kardeşlerimiz.
Evet.
Ben onları hep uysal, hep onları munis görmüşümdür. Osmaniye'de bir hanımefendi geldi. Hocam dedi ya benim otizmli bir oğlum var. Fakat dedi çok değişti. Hiç durduramıyorum. Nasıl dedim yani. Hırçınlaştı hocam dedi. Yani dedi bir gelir misiniz? İlk defa bir çocuğa dokunamadığımı hissettim. O benim çok canımı yaktı. Arabadan bir oyuncak aldım. Kuklamı aldım yenime. Tam böyle arabada döndüm. Uzaktan arabayı gördüm ama arabanın içerisinde boğulmakta olan bir çocuğun çırpınışlarını görüyordum. O çocuk arabanın içerisinde çığlık çığlığa. İlk defa bir otizmli annesine döndüm. Yüzümdeki şeyi gördü. Dedim ben ona şu anda dokunamam. Ben ona bir şey yapamam şu anda. Hocam dedi, yanaştım, şöyle bir döndü, bir bana baktı, sonra tekrar hırçınlaştı. Otizmli bir kardeşimizin ruh halini bile bu kadar etkileyen bir depremden bahsediyoruz.
Evet.
Dokunamadığımız o kadar çok insan var ki, elimizden geldiği kadar, bir kelebek kanadı gibi, sevgimizi, sevdamızı, dostluğumuzu, arkadaşlığımızı o şekilde gitmeliyiz. Yardım ifadesini de işte az önce söylediğim gibi kelebek kanadıyla vermeliyiz. Yapamadığımız şeyleri yapamıyorum demektense farklı, yani onlara yalan söylememeliyiz. Yani bir şey istiyor senden, sözlerimize de çok dikkat etmeliyiz. Ben mesela İskenderun'da çok canım yandı. Kendimin üçüncü seansa kadar, üçüncü etkinliğime kadar şu korku. Çünkü bazı tek başına gitti misin, bazı küçük çocuklar yanıma geliyordu, işte bacağıma tutunuyordu.
Evet.
Ben genellikle bu tür etkinliklerde ya bu ufaklığın babası kimdi dediğim zaman babalar el kaldırdı ama diyemiyordum. Tam onu söyleyeceğim ya bu çocuğun babası yoksa. Abisi diyemiyorum. Hemen dönüp ya bunun velisi kimdir mesela. Veli ifadesini kullanmak zorunda kaldığım anlar oluyordu. Kelebek kanadıyla dokunmalıyız. Oradaki insanlar gerçekten buna ihtiyacı var. Hani evet destek ama tam destek. Bugün değil, yarında. Bundan muhakkak herkes bir ders çıkartmak zorunda. Ben çıkarttım. Evet. İnşallah bundan sonra da elimden geldiği kadar kendi çabalarımla, desteklerle de oraya gideceğim. O çocuklara dokunacağım inşallah.
İnşallah. Diyanet İşleri Başkanı da açıklamıştı. Zekatlarınızı, fitrelerinizi Ramazan ayı gelmeden de oralara gönderebilirsiniz, hayırlarınızı yapabilirsiniz diye. Buradan tekrar duyurmuş olalım. Çok hayırsever vatandaşımız var. Hem Türkiye'de hem yurt dışında imkanlarını seferber ediyorlar. Küçük olsun, büyük olsun fark etmez. Bazen az çoktur. 5 lira, 10 lira çok fazladır, berekettir. Hiç önemli değil. Kimin elinden ne geliyorsa o Ramazan'da o insanları, o çocuklarımızı mahzun etmeyelim, yalnız bırakmayalım. Ramazan'da çok daha büyük desteklere ihtiyaç var.
Kesinlikle.
Siz de katkıda bulunacaksınız zaten şu, oralarda.
Bugün 1.000 lira göndereceğinize 1.000 lira göndermeyin. 150 lira gönderin ama her ay gönderin. Bugün 5.000 lira göndereceğinize göndermeyin. 3 ay sonra 10'a bölün, 6'ya bölün.
Sürekli
her ay
olsun.
Gönderin. Evet. Sürekliliği olsun.
İmkanlar dahilinde.
Yani siz kafanızda 1.000 lira mı gönderiyorsunuz? 1.000 lira hemen gönderme kardeşim. Her aydaki ben 200 lira göndereceğim. Gönder Allah aşkına. Çünkü orada şu manzarayı muhakkak giden insan görecektir. Bir nenenin yanında bir torunu, kucağında bir çocuğuyla ayakta kalma mücadelesi veren insanlar var.
Evet. Çok.
Bana dönüp şu çocukları güldür diyen neneler var. Onları güldürebilmek öyle kolay değil. O yüzden onların tebessümlerinin daim olmasını istiyorsak yardımları hep devlete bırakmayın. Ya, başımızı yastığa koyarken huzurlu olmak istiyorsak benim ya bir gücüm bu. Hayır, sen hepsini verme. Bir sigara parası kessek dahi, her ay bir sigara parası göndersek dahi emin olun çok büyük faydası var. O sebepten dolayı hani ben yaptım deyip çekinmeyin. Gücünüz ölçüsünde her ay rutine bağlayın. Ankara'ya gelen de var, Antalya'ya gelen de var, İstanbul'a gelen deprem mağduru kardeşlerimiz var. Elinizden geldiği kadar onlara da dokunun. Ankara'da mesela ben şimdi kısmet olursa Ankara'daki gençlere, arkadaki çocuklara da dokunacağım. Özellikle de bu bizim yurtlarımıza kalan aileler, onların çocuklarını elimden gidebildiğim kadar buradaki çocuklara da dokunacağım. Yani sanıyoruz ki sadece de az önce söylediğin 85 milyon mağduruz.
Evet.
Benim görev aldığım okullarda da 6-7 bine yakın öğrenci var. Hepsi aynı sıkıntıda. Deprem mağduru kardeşlerimiz bizim okullarımıza da yerleştiler. Bir sınıfımızda bir anda 5 tane çocuk. Oradaki çocuk ne konuşacak, nasıl konuşacak? Yani öğretmen, herkes yaralı.
Evet.
Herkes yaralı. O yüzden herkes birbirine destek olmak zorunda. Maddi manevi destek olmak zorunda. Ne olur yarın öbür gün bunu istismar edenler olabilir. Ama istismar ediliyor diyerek yardımdan vazgeçmek kadar kötü bir şey yok.
Evet. Sayın ikiler, deprem bölgesinde bulunmanız, o çocukların yüzlerinde tebessüm bırakmanız, onların hayal kurmalarını sağlamanız, o ortamlardan alıp da uzak güzel diyarlara götürmeniz o kadar kıymetli ki daim olsun inşallah. Allah çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum. Son küçük bir söz söyleyeyim. Bir çadır kente girdiğimde akşamüstü karanlıktı. Ben karanlıkta da çocukları topluyordum. Bir anda elektrik kesildi. Çadır kente çığlıklar önce çocuklardan geldi. Ben de karanlıktan korkarım ama orada elektrik kesintisemek deprem demek. Hala devam ediyor bu korku.
Evet.
O yüzden ne olur yüreğinde vicdan, maneviyatı güçlü olan herkesin yardımlarının, desteklerinin daim olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Bilim Kurulu Asli Üyesi, meddah ve tiyatro sanatçısı Mehmet Tahir İkiler stüdyo konuğumuzdu. Güne Bakan devam ediyor.
Sen çok gençsin yavrum, hayat ümit neşe dolu, mutlu günler vaat ediyor sana yıllar ömür boyu. Ne yalnızlık ne de yalan üzmesin seni, doğarken ağladı insan, bu son olsun bu son. Sen çok gençsin yavrum, hayat ümit neşe dolu, mutlu günler vaat ediyor sana yıllar ömür boyu. Ne yalnızlık ne de yalan üzmesin seni, doğarken ağladı insan, bu son olsun bu son. Son olsun.
son olsun bu son. Doğarken ağladı insan, bu son olsun bu son.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan devam ediyor. Almanya'da yaşayan Türk ailelerin deprem bölgesindeki yakınlarına 3 aylık süreyle hızlı ve kolay vize verilmesine dair ayrıntıları TRT Almanya temsilcisi Ramazan Aktaş'tan alacağız. Sayın Aktaş telefon attığımızda. Merhaba Sayın Aktaş.
Merhabalar Mustafa Bey.
Yayınımıza hoş geldiniz. Dört Avrupa ülkesinden Türk vatandaşlarının depremzede yakınlarına vize başvurusu kolaylığı sağlandığı bilgisi gelmişti. Almanya'da vize kolaylığı için harekete geçmişti. Ayrıntıları sizden alalım.
Tabii ki memleketimizde yaşanan asrın felaketinin etkileri sadece Anadolu'da değil Avrupa'nın dört bir yanında da yankılandı. Haliyle Avrupa genelinde yaşayan ciddi bir Türk diasporası var ve burada yaşayan ülkelerdeki yerliler, dostlar da burada kenetlenip Türkiye'ye yardımcı oldular. Allah böyle günleri tekrar yaşatmasın diyelim. Alman hükümetinden depremden hemen sonrasında depremzedelere vize uygulamasında kolaylık getirileceği açıklanmıştı. Evet. Akrabası olan depremzedelerin Almanya'ya kabulünün hızlandırılması ve sürecin daha hızlı bir şekilde işlenmesi masaya yatırıldı. Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde Almanya Göçmen Bürosu Müdürü Sayın Engelhard Mazenke bütün sorulara cevap verdi Mustafa Bey ve Türk STK'ları açık bir şekilde sorularını sordular ve kendilerinden açık bir şekilde cevap geldi. Şu an güne kadar, evvelsi güne kadar diyelim, hep medyadan duyulan bir fısıltı gazetesinin söylemleriyle yol alırken ilk defa bir yetkili kişi bazı konulara cevap verdi ve net bir cevap verdi. Basit bir vize alımı olmayacak. Birinci ve ikinci derecede pasaportu olan akrabası olması gerekiyor. Ve bu olayın sadece Almanya için geçerli olduğu söyleniyor. Mesela sizler Avrupa'ya geldiğinizde Schengen sayesinde Avrupa Birliği içerisinde dolaşabiliyorsunuz ve 90 günlük vizeyle sadece Almanya sınırları içerisinde kalabileceksiniz. Süresi uzatılmayacak, 90 günlük bir vize olacak bu. Bir de tabii ki ülkelerini alacak kişilerin bir sicil kontrolü de yapılacak. Bir de madalyonun diğer tarafı var. Davet eden kişiyle ilgili de detaylar soruldu. Hı hı. Burada da Sayın Mazanken'in şöyle bir açıklaması vardı. Yeterli miktarda aylık geliri olması gerekiyor. Yani akrabalarını Almanya'ya getiriyorsa Alman devletinden herhangi bir fon almayacak. Akrabası bu kişilere bakabilmesi gerekiyor. Yani kendi geliriyle fonlaması gerekiyor. Banka hesabında belirli miktarda bir parası olması gerekiyor. Depremzede için zorunlu 90 günlük sağlık sigortasını yaptırtması gerekiyor. Kısacası tüm masraflarının akrabaları tarafından üstlenmesi gerekiyor. Konuyla ilgili yayından önce ben Türk STK'larıyla da irtibata geçtim. Birçoğu olaya biraz popülist yaklaşıldığını söyledi Alman siyasetiyle ilgili. Biraz hayal kırıklığının olduğunu belirtiliyorlar. Tek olumlu yönü bir vize başvurusunda normalde Almanya'da bir vize başvurusu yaptığınızda 6 ay 1 yıla kadar süren bir süreçten bahsedebilirken böyle bir doğal afetten sonra olumlu veya olumsuz cevabın 5 gün içerisinde gelebileceğini söylüyor. Evet. Göçmen bürosu. Bunun bir olumlu kısmı olduğunu söylüyorlar ama şartların çok ağır olduğunu. Bir de şöyle bir soru var Mustafa Bey. Getirilecek kişinin deprem bölgesinden olduğunu nasıl ispat edeceğiz? Sonuçta bu insan göçük altında kalmış, eşyaları orada kalmış. Artı bir de akrabalık ilişkisi nasıl tespit edilecek? Geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanlığı ile İçişleri Bakanı, Alman İçişleri Bakanı ya Dışişleri Bakanı bir açıklama yaptı. İşte bölgeye biz otobüs göndereceğiz, vize işlemleri orada yapılacak falan denildi ama sadece bunlar bir söylemde, bir eylem planının olmadığını gördük. Ama detayları da önümüzdeki günlerde takip ediyoruz olacak inşallah.
Evet. Sayın Aktaş, bu uygulamadan yararlanabilmek için banka hesabında belirli bir miktar para bulundurulması gerektiğini söylediniz. Bu miktar belli mi?
Bu gelecek kişi sayısı aile müfredatının sayısıyla ilgili olduğu belirtiliyor. İşte kaçı çocuk, kaçı yetişkin olduğuyla ilgili bir durum ve eyaletten eyalete de değişebileceğini söyledi Sayın Göçmen Bürosu Müdürü Engelhardt Mazanke. Herhangi bir rakam da belirtilmedi bu konuda.
Anladım. Kişi başına göre belirlenecek.
Aynen öyle.
Malumunuz Suriye'de deprem oldu. Oradaki insanlar da depremden etkilendi. Orada da çok ölü var. Almanya'da yaşayan Suriyeliler de bu uygulamadan yararlanabilecek mi?
Onlar da bu konuyla ilgili umut taşıyorlar. Öyle diyelim. Türkiye'nin Almanya ile yakın bir ilişkisi var. Yakın tarihimize baktığımızda çok farklı ikili anlaşmalarımız var. Bu anlaşmalara ek olarak eklenecek. Herhangi bir Suriye söz konusu değil. Bu olayın sadece Türkiye üzerinden işleneceği söylendi bu toplantıda. Ama ilerleyen dönemde de tabii ki Suriyelilerin de bu konuyla ilgili bir ümidinin olduğunu da belirtmek gerekir.
Evet. Şimdi yurt dışında bilakis Almanya'da yaşayan çok vatandaşımız, yurttaşımız var. Siz onlarla sürekli temastasınız. Türkiye'deki depremden onlar da elbette etkilendiler. Sizin gözlemleriniz neler? Biraz da bundan bahsedelim mi?
Şöyle diyebilirim. Depremin ilk yaşandığında diğer canlı yayınlarımızda da açık bir şekilde söyleyeyim. Bizler yurt dışındaki Türkler ilk başta bir idrak edemedik. Şöyle idrak edemedik Mustafa Bey. Yüz ölçümüne baktığımızda bir Avusturya büyüklüğündeki yüz ölçümünde bir deprem olduğunu düşünün. Ve Avusturya'nın komple yıkıldığını düşünün. Avusturya'nın nüfusu 9 milyon. Deprem bölgesinin yaşandığı bölgesindeki nüfus yoğunluğu ise 10 ila 13 milyon arasında diyor uzmanlar. Böyle bir ciddi bir olay var. Ama gün geçtikten sonra bir kenetlenme görüldü. Duyarlı Alman vatandaşlarını da gördük. Berlin'in o meşhur Türk mahallelerinde değil sadece birçok yerlerinde camlardan Türk bayraklarının asıldığını gördük. Bunlar çok duygusal şeylerdi. Anadolu irfanında bilirsiniz düğünlerde bayrak asılır ama matem günlerinde de bayrak asılır.
Evet.
O kültür yaşatıldı. Hemen akabinde elçiliğimiz, konsolosluğumuz müthiş bir koordine halindelerdi. Ben buradan hepsine şükranlarımı iletmek istiyorum. Sadece Almanya değil, Sayın Dışişleri Bakanımızın öncülüğünde bütün misyonlarımız yurt dışında muazzam bir şekilde koordine halindelerdi. Buradaki sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte oldular. Yardım kuruluşlarıyla birlikte oldular. Özellikle şunu da belirtelim. Türkiye, Türkiye'den büyüktür. Biz bunu burada bir daha gördük. Yani AFAD'ımız, Kızılay'ımız, yurt dışındaki Türklerle irtibattalar, yurt dışındaki STK'larla, yani Diyanet İşleri Başkanımızın Avrupa'daki ayağı olan BİTİP'le, işte UID teşkilatıyla, Hasene'yle, Vefa'yla vesaire, bu yardım dernekleri, onlarca, yüzlercesini sayabilirim, bir aradalardı. Öte yandan yine onurumuz, gururumuz, Türk Hava Yolları muazzam bir iş yaptı. Türk Hava Yolları kargo yine yurt dışı anlaşmaları sayesinde yurt dışında toplanan yardımları Anadolu'ya taşıdılar. Duyarlı Alman vatandaşlarımızı da unutmamak gerekir. Yani tabii ki medyanın çarpıtmaları oldu bu süreçte. Ama şu süreci bir atlatmak gerekiyor. Biz bir acı çektik ve bu acıyı bir şekilde nispeten indirmemiz gerekiyor. El birlik olmamız gerekiyor. Ama en büyük faktörümüz bizim Almanca konuşan coğrafyada özellikle 5 milyon Türk vatandaşımız. Yani müthiş bir kenetlenme vardı, müthiş bir duyarlılık vardı. Hem duygulanıyorsunuz hem de gururlanıyorsunuz diyebilirim.
Sayın Aktaş, Balkanlarda yaşayan güzel insanlarımız, naif insanlarımız bizlere mesajlar gönderiyorlar, telefonlar ediyorlar. Buradaki depremden dolayı çok üzgün olduklarını, nasıl yardımcı olabileceklerini soruyorlar. Biz de onlara konsolosluklarımız vasıtasıyla Türkiye'ye deprem bölgelerine yardımlarını iletebileceklerini söylüyoruz. Almanya'da yaşayan vatandaşlarımız da elbette Türkiye'ye çok yardımda bulunuyorlar. Merak edenler de vardır. Ben yardımda bulunmak istiyorum ancak nereye müracaat etmeliyim? Bu konuda neler söylersiniz? Yardımlarını nasıl ulaştırabilirler Türkiye'ye?
Ben her konuda şey diyorum. İlk noktamız sizin de az önce bahsettiğiniz gibi devlet. Devletimize sığınacağız. Yardım ihtiyacımız olduğunda da yardım vereceğimizde de büyükelçiliklerimize, konsolosluklarımıza gitmemiz gerekiyor ve oradan en güzel bilgiyi alabiliriz. Ama ek bir anekdot olarak şunu ekleyeyim. AFAD'ın yurt dışı hesap numaraları var. Maddi yardım yapacak olanların. Kızılay'ımızın maddi yardım hesapları var. Ama hiçbir şey bilmiyor isek, tereddütteysek, paramız nereye gidiyor diyor isek, en doğrusu da sizin de söylemiş olduğunuz gibi büyükelçiliklerimiz ve başkonsolosluklarını.
Evet, bu zor günlerde de insanları dolandırmak isteyen çok kötü niyetli insanlar var. AFAD'a Kızılay'a yardım ederken o web adresine doğru ismi yazdıklarından emin olsunlar. Yani o AFAD'ın web adresi evet. olduğunu ve Kızılay'ın web adresi olduğundan emin olsunlar. Çünkü çok sahte siteler var. Siz de haberlerini yapıyorsunuz. Maalesef insanlar yanlışlıkla o sitelere kötü niyetli insanların hesaplarına para gönderebiliyorlar değil mi?
Aynen öyle, aynen öyle. Bu konuda tabii ki güvenilir teşkilatlarımız var. Avrupalı Türkler gerçekten çok güzel işler yapıyor. Yani sadece Almanya'yı baz alacak olursak göç anlaşmasının geçtiğimiz yıllarda 60. yılı kutlandı. 60 yıl içerisinde buradaki diaspora gerçekten elini taşın altına koymuş ve muazzam işler yapıyor. Bizler ikinci, üçüncü kuşak diyoruz ama artık dördüncü, beşinci, altıncı kuşağa doğru gidiyoruz. Ben de Avusturya'da doğmuş, büyümüş bir Türk genciydim. Yani şunu kastediyorum, artık Türkiye'nin eli her yerde var. Türkiye bize sahip çıktıysa ve böyle günde artık Avrupalı Türkler de Türkiye'nin yanında olması gerekiyor. Ve bu bağ var, bu bağ kopmuyor. En güzel olay bu. Bununla da onur duymamız lazım, gurur duymamız gerekiyor. Evet.
Sayın Aktaş, çok önemli bilgiler verdiniz. Almanya'da yaşayan Türk ailelerin deprem bölgesindeki yakınlarına 3 aylık süreyle hızlı ve kolay vize verilebilecek. Böyle bir imkan sağlanacak. Ayrıntıları aktardınız. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim Mustafa Bey. İyi yayınlar dilerim.
Hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Almanya temsilcisi Ramazan Aktaş telefon hattımızdaydı.
Yine soluyor içimde bütün çiçekler, başka bir baharda gülümserler. Yorgun kalbim, yorgun hayallerim, direniyorlar bana, hala yenilmedim. Hep bir ümit yüreğimde, hep aynı cesaret içimden bir ses der, sabret sabret. Onca düşün arasında, yıllar ardından geriye bana kalan yine hüsran. Her daim feryat figan, kaybım zehir olur.
Kali feryat figan kalbim zehir olur başka hayallere kalmaz ki mecalim hüsran feryat figan kalbim yenilmedim o zalim görmüyor ki ya Rabbim.
Sevgili dinleyicilerimiz, zaman su misali çok hızlı akıp geçiyor. Bir haftayı daha geride bırakıyoruz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Hakan Tuzcu, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten ve mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Sağlık ve huzurla dolu iyi bir hafta sonu geçirmenizi diliyoruz. Haftaya yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.